Levent Efe şu anda bizlerle birlikte Avustralya gündemi kapsamında. İyi günler Levent Bey. Alo.
Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Avustralya kapsamına, Avustralya gündemine yeni senaton ile başlayalım diyorum. Onlar görevlerine başlamak üzere ilk kez seçilen yeni siyasilere parlamento binasında bir eğitim günü düzenlendi ki bu dün haberlerde de gösterildi. İlk kez bir araya geldi. Çok birbirinden çok farklı bir grup senatör. Hem birbirlerini tanıdılar hem yeni görevlerinin ne olacağı hakkında bilgi edindiler. Şimdi merakla bekleniyor nasıl çalışacaklar diye ama bu öyle görülüyor ki bu kolay olmayacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, bu meclise yeni gelen senatörlerin, milletvekillerin bu tanıtım günleri çok eğlenceli sahneleri her seferinde sahne oluyor. Bu sefer de öyle oldu ama bu sefer haliyle senatoya dört tane birden One Nation üyesinin girecek olması, daha onlar yemin etmeden Avustralya siyasi sisteminde ağırlıkları tamamen değiştirdi ve özellikle Liberal Parti'nin şu anki yönetimine ciddi yükler getirmeye başladı. Onları o anlamda etkileri görüyoruz. Ama tabii seçilen üyelerin şimdiden verdikleri röportajlarda, verdikleri demeçlerde politik gündeme katkıları da haliyle her gün bir şekilde şahit oluyoruz.
Dün şahit olduğumuz şeylerden birisi de ünlü televizyon sunucusu Darren Hinch'in, şimdi senatör olan Darren Hinch'in Pauline Hanson'la tanıştığını, onunla konuşmanın iyi geçtiğini, iyi bir insan olduğunu ancak ağzından çıkanların çok çirkin olduğunu söyledi. Yani bu tür konuşmaları daha çok duyacağız gibi mi geliyor size?
Duyacağız. Zaten Darren Hinch kamuoyu tarafından tanınması bir yana, kendisinin de gerçekten gönülden desteklediği konularda açık sözlülüğü başına dert olmuş bir insan. O anlamda parlamentodaki kürsü bağımsızlığı, kürsü dokunulmazlığı sayesinde gündeme çok ciddi, önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Pauline Hanson konusunda tamamen zıt politik kutuplarda olmamalarına rağmen Pauline Hanson'ın bu sefer tekrar parlamentoya gelişiyle ve son yaptığı bir takım demeçlerle, işte yok Alaturka tuvaletler konusundaki,
ona biraz sonra geleceğiz. Ona biraz sonra yani size sormak istiyorum.
Bir anlamda politik gündemi ucuzlattığı iddiaları var gündeme. Gerçekten ciddi katkıda bulunmadı ve genelde gündemi tamamen
yalnız işte Pauline Hanson değil, sormak istediğim şey şuydu. O kadar farklı insanlar var ki, mesela kimileri işte dünyanın sonu gelecek diyen bazı senatörler var veya konspirasyon teorilere, yani oldukça değişti çehresi senatonun. Eskiden gördüğümüz, alışık olduğumuz ağırbaşlı, işte daha çok böyle rasyonel düşünen insanlar değil de sanki heyecanla konuşup fikir belirten insanlar var. Bu da
bunun için de Malcolm Turnbull'a teşekkür etmemiz lazım. Normal bir senato vardı, yarısı değişecekti ama acele seçime gidip double dissolution'la iki parlamentoyu ve senatoyu tekrar seçime sokunca böyle bir sahne ortaya çıktı. Kendi sandalye sayısının azalmasının ötesinde bu tarif ettiğiniz türde insanlar girdi. Yani şu an One Nation kadrosu içinde tamamen küresel ısınmaya tamamen karşı çıkan, bunda insanların hiçbir payı olmadığı iddia eden ve tamamen bilimsel çevrelerde şaşkınlık uyandıran bir adam var. Çok sonunda son derecede etkili konuşuyor. Bunun gibi insanlar politik gündeme gerçekten yelpazeye bir renklilik katacak gerçekten.
Siz de biraz önce bahsettiniz. Bizim internetteki SBS sayfasında da var. Ve sizin karikatürünüz de yine bizim internetteki SBS sayfasında yer alıyor. Bu Pauline Hanson'ın Alaturka tuvaletle ilgili söylediği şeydi. Avustralya Vergi Dairesi Alafranga tuvaletleri kullanamayan çalışanları için Melbourne'deki yeni binasında Alaturka tuvalet de yaptırdı. Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson da bu kararın Avustralya yaşam tarzının sonuna giden yolun başlangıcı olacağını ileri sürdü. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
Bu politikayı çok ucuza indirgemek gerçekten. Bunlar çok ucuz konular. Bu tür buluşlarla insanlarda bir endişe uyandırmaya çalışmak, işte göçmenler geliyorlar, her yeri istila edecekler gibi bir gereksiz bir duyarlılığı körüklemek gerçekten bu ülkede ırkçılığı azdıracak bir şey. Buna çok yoğun bu şekilde ne olduğunu adını koyarak karşı çıkmak lazım. Çünkü insanlar böyle şeylerden cesaretle alıp göçmenlere, işte günümüzde moda olan Müslümanlara karşıtlık konusunda cesaret de buluyorlar. Halbuki bizim göçmenler olarak ciddi bir şekilde ortaya koymamız gereken konu, bu ülkeye daha fazla göçmen gelmesini isteyen biz değiliz. Bu ülkeye daha fazla göçmen gelsin, nüfus gençleşsin, nüfus çoğalsın diye isteyen aslında iş çevreleri. Hı hı. Ve bu tartışmada her nedense iş çevreleri hiçbir zaman bu tartışmaya girmiyorlar ve bizi bu tür bağnazlıkla yüz yüze bırakıyorlar. Halbuki bu ülkeye daha fazla göçmen gelsin diyen ve Avustralya'nın bu ırkçıların özlediği o eski Anglo-Avustralya olmasını istemeyen ve bir zenginlik, bir çeşitlik isteyen iş çevreleri biz değiliz.
Bu enteresan bir konu, doğrusu söylediğiniz çok ilginç bir konu ve dediğiniz gibi de iş çevrelerinin hiç sesi çıkmıyor bu konuda.
Hiç ses çıkmıyor.
Ama onlara ucuz iş gücü geliyor yurt dışından.
Onların tek istediği growth, büyüme, ekonomik büyüme. Ekonomik büyümeyi de ekonominin dinamiğini değiştirerek sağlayamıyorlar. Sadece kafa sayısını artırarak sağlayabiliyorlar. Tüketimi artıracak. İşte bir takım insanlar gelsin. İşte genç nüfusun genç yaşlı oranı taze tutulsun ve böylece tüketim düşmesin. Bu sayede bir ekonomik büyüme sağlasın. Tek dertleri bu ve bu konuda maalesef bizi böyle ırkçı görüşlerle karşı karşıya yalnız bırakıyorlar.
Peki ne yapabilirler iş çevreleri bu konuda?
İş çevreleri işte birisi çıkıp işte iklim değişikliği konusunda böyle aykırı düşünülmesini biraz işlerine gelse de gelmese de yardımcı olması, bilimsel çevreleri.
Mesela eğitim programları hazırlayabilirler çok kültürlülük hakkında.
Ki. Yani şu an Liberal Parti'nin içinde bu sırf bu One Nation'cılar giriyor diye birden bir muhafazakar kanadın çok ciddi bir ağırlığı olmaya başladı. Çok işte ırkçı ayrımcılıkla ilgili ifade yasasında yapmayı düşündükleri değişiklikler tamamen buradan kaynaklanıyor. Bunlar geliyor, tamam biz partiyi muhafazakarlaştıralım, Turnbull'u yalnız bırakalım, hatta ilk fırsatta alaşağı edelim diye bir ciddi bir ağırlık ortaya konmaya başlandı. Bunda etkisi politikada böyle oluyor. Tabii buna destek vermeyen de az önce belirttiğim iş çevreleri de bu tür muhafazakar görüşlere meydan vere vere onların asıl ajandası olan kurumacılığa da yani kendi kuyularını kazdırıyorlar. Çünkü One Nation'ı asıl ekonomik anlamda savunduğu ideoloji kurumacılık. Şu an ekonominin işte 20-30 yıldır yaşadığı o dışa açılmanın durdurulması, Avustralya'nın yine gümrük duvarlarını yükselterek kendi içine kapanması şeklinde bir ideolojiyi benimsiyorlar. Hmm. Bu da iş çevrelerinin kesinlikle istemediği bir şey tabii.
Bir dinleyicimiz size soru yöneltiyor. Sorum Levent Bey'e, insanlar neden Avustralya'ya göç etmeyi düşünüyor da mesela Demokratik Kongo'ya gitmiyor, Afrika'ya gitmiyor?
Ve yani o kadar ileriye gitmeye bile gerek yok. Asyalılar bile, Asya'nın refah ülkelerinde, görece refahın olduğu ülkelerde yaşayan insanlar bile buraya gelmek istiyor. Çünkü buranın özgürlük ortamı, demokratik ortamı, ifade özgürlüğü, insanları haliyle çok cezbeden bir şey. Yani Avustralya'da yaşayıp bu yaşantısından hoşnut olanlarımız, Türkiye kökenli olanlarımızla da burayı sevmemizin nedeninin bu olduğu aşikar.
Şimdi yine bu konuya değinen, biraz önce de programda bahsettiğim Avustralya çapında yapılan bir anket var. Bu her yıl yapılıyor aslında. Social cohesion deniliyor bunun adına. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Avustralya halkının önemli bir bölümü, %40'ı, ülkeye alınan göçmenlerin sayısının çok olduğunu söylemiş. Son zamanlarda farklı etnik gruplar arasında gerginlik olduğunu düşünürsek, Müslümanlara karşı olan bir partinin 4 senatör çıkardığını düşünürsek, Avustralya göçmenler için daha zor bir ülke mi olacak?
Yani göçmenler kendi içlerine kapanırsa, Avustralya gündemi takip etmezse, olan bitene sahiplenmezse tabii ki güç olacak. Yani bizim devamlı konuştuğumuz bir konu bu. İşte İslam karşıtları gösteri yapıyor. Onlara karşı mücadele eden işte demokrasi yanlıları, anarşistler, solcular, şunlar bunlar ama onlara destekli asıl davanın sahipleri ortaya çıkmıyor. Bunu demek istiyorum. Yani göçmenler de kendi davalarını savunacak bir şekilde gündemi takip edip gündemde neler olduğunu izleyerek ancak buna çözüm bulabilirler. Yoksa kendi içine kapanıp kendi geldikleri ülkelerin gündemleriyle hayatlarını sürdürmek en olmayacak şey bu konuda.
Ki bu hala yapılıyor. Yani 40 yılı geçmiş olmasına rağmen, 45 yılı geçmiş olmasına rağmen buraya göçmen gelmenin hala Türkiye ile özellikle belirli yaşın üzerinde olan insanlar daha çok Türkiye ile ilgileniyor. Ve genç yaşta olanlar da ne Avustralya ne Türkiye ile ilgileniyor. Şimdi Avustralya gündemini sahiplensinler diyorsunuz. Bu nasıl yapılabilir? Yani bunun bazı yolları nelerdir?
Bunu yapacak olan yani işte medya, toplum içindeki kuruluşlar, yani kanaat önderleri, herkesin bu konuda bir şekilde katkıda bulunmasıyla bu gündemimizde yer alması gereken bir şey.
Ama herhalde Avustralya şu olabilir mi? Avustralya'da 3 gün hiçbir şey değişmeden aynı haberleri tekrarlıyoruz. Yani Türkiye'de ise gün, hatta saat başına haberler değişiyor ve heyecan.
Türkiye'nin çok yapay, çok oynayan bir gündem var. O gündem değil o. Çünkü Türkiye çok ciddi baskılar altında. Dünyanın jeopolitik anlamda çok farklı bir yerinde. Yani Türkiye'nin gündemi tamam fokur fokur kaynıyor ama burada da bir şey olmuyor diye kabul edemiyorum ben bunu. Çünkü burada da çok şey oluyor. Yani şu an Avustralya'da bu sene yapılan araştırmalarda çalışan insanların 1/3'ünün artık part-time çalıştığı. Ya o rakam oraya varmış artık. 1/3 part-time. Geldiğimiz günleri düşünelim. Yani insanların, sokakta yürüyen insanın 2 tane vardiyada işi olanın 3. işe çağrıldığı bir ülkeydi burası. Geldiğimiz noktaya bakın. Şu an bebek olan çocuklarımız büyüdüğünde uğraşacağı işlerin neredeyse yarısı şu an öyle bir iş yok. Öyle bir sektör yok şu an. Yani bu ülke kendi dinamiği Türkiye'den farklı da olsa çok yoğun bir şekilde değişiyor ve bu değişimin ortasındayız. Bunu bizim takip ediyor olmamız lazım ki işte çocuklarımız hangi mesleğe atılacak, hangi okula gidecek, o mahalleden değil de bu mahalleden mi ev alacağız, ne işle uğraşacağız, bu tür kararları kendimiz sağlıklı bir şekilde verelim. Evet. Kastettiğim bu.
Söylediğiniz çok doğru gerçekten, çünkü burada yaşıyoruz ve buranın koşulları her gün bizi etkiliyor. Dediğiniz gibi iş alanında çok büyük değişiklikler oluyor ve yine dediğiniz gibi gazeteler günlerce yazdı geçtiğimiz haftalarda. İş, bugün yapılan işlerin birçoğu belki önümüzdeki 5 belki 10 yıl içinde yok olacak. Ya o işler kalmayacak. Nereye gidiyor Avustralya, nasıl gidiyor? Dinleyiciler ama bakın, talkback'lerde de veya işte bugün mesela veya diğer günlerde de daha çok Türkiye konularında heyecan gösteriyorlar. Avustralya konularında heyecan göstermiyorlar. Sizin çünkü söylediğiniz her ne kadar doğru olsa da.
Türkiye konusunda toplumu galeyana getirmek, işte bir belli fikir grupları oluşturmak, bunlar çok kolay şeyler. Çünkü Türkiye'nin gerçekten çok dominant bir gündem var. İnsanlar hele günümüzde çok ciddi yarıklar halinde kamplaşmış durumda. O anlamda belli bir kampa hitap edip işte gerçekten tepki çekecek bir söylem ortaya atmak çok kolay bir şey bu. Ve maalesef çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Halbuki biraz buraya döndüğümüzde yani işte çocuğumuz karışık kokulamak için kız okuluna, erkek okuluna mı gitsin? İşte şuradan mı alışveriş edelim, buradan mı alışveriş edelim? İşte çocuğumuz şu okulda mı daha iyi okur, öbür okulda mı daha iyi okur?
Yani, veya superannuation, emeklilik için neler yapalım?
Neler yapmamız lazım? İşte yasalar ne yönde değişiyor? Vergi veriyoruz bu ülkede hepimiz. İşte çalışmasak bile işte GST'siyle vergi veriyoruz, bir şekilde vergiler veriyoruz. Yani Türkiye ile bağımız bu tür anlamda o kadar aslında az ki. Normalde bakıldığında Türkiye'de işte emlakı olmayan, işte gidip gelmeyen insanlar zaten Türkiye'de vergi vermiyor. Türkiye'de o alınan kararların bize etkisi son derece dolaylı. O anlamda buraya yoğunlaşmamızın hayati bir etkisi var ve kanaat önderlerimizin, toplumumuz içinde laf söyleyen herkesin, medyanın bu konuyu çok ciddiye alması gerekiyor. Ben ona inanıyorum.
Evet, evet. Söylediğinize büyük bir haklılık payı var. Burada vergi veriyoruz, burada yaşıyoruz. Şimdi bu konuda acaba dinleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz değerli dinleyiciler? Sizce de Avustralya ile daha mı çok ilgilenmesi gerekiyor? Sizlerin veya genel olarak halkın, dinleyicilerin. Siz ne dersiniz? Telefonla arayabilirsiniz 1300 799 626 veya SMS gönderebilirsiniz 0429 99 62 63. Levent Efe'nin bu görüşlerine haklı mı buluyorsunuz yoksa haksız mı buluyorsunuz? Bunların nedenleri nedir?
Mesela bugün Victoria'da Uber'in yasal olarak kabul edilmesiyle ilgili girişimler olacağı, işte eyalet hükümetinin o tür şeyleri açıklandı ve taksi plakası sahiplerinin de mağdur olacakları düşünülerek işte Uber ve taksi kullananlara bir takım 2 dolarlık fazla bir ödeme ödetilerek böyle bir fondan tazmin edileceği şeklinde bir haber var ortada. 25 yıl önce taksi plakasına yatırım yapmanın aslında doğru olmayabileceğini, bunun regulate olmayan bir sektör olduğu konusunda biz yazılar yazdık. Yani bu konu gündeme o zaman getirmiştik. Yani çok aykırı sesler olarak görüldü çünkü Türkiye ile ilgili değildi. Yani bu tür şeyler bizi çok ilgilendiriyor. Toplumumuzun taksi sektörüyle ilgili ne kadar yakın olduğu, yatırımcı
Biliniyor
olarak ne kadar
zaten.
insanımızı ilgilendirdiği malum.
Evet. Şimdi zaten bir dinleyicimiz de Ayhan Akdağ adındaki dinleyicimiz. Levent Bey Uber hakkında ne düşünüyor demiş. Buna cevap vermiş oldunuz. İki dinleyicimiz de telefonda aramış. Ünal Bey ve Yaşar Bey var. İlk önce Ünal Bey aradığı için ona yer verebilirim. Ünal Bey buyurun. Siz Güney Avustralya'dan mı arıyorsunuz yoksa Victoria'dan mı?
Victoria'dan. Ben yalnız başka bir mevzudan açacağım.
Buyurun.
Akşam yaşlı emekliler hakkında bir kanunun değiştiğini basından duydum, radyodan. Bir Ocak 2007'den itibaren başlayacakmış. Varlıkların değiştirileceğini, 1 milyonu 580'e düşürüleceğini falan gibi bir şeyler. Fakat bugün ne Sun gazetesine baktım ne hiçbir şekilde bir şey yazmadılar. Ve sürpriz oldu arkadaşlarımız da, biz bu hususta bilgi aradık.
Evet,
Biz
bugün
bu
haberlerde vardı, 500 bin doları değiştirmek istiyorlar. Yani en fazla koyabileceğiniz şey bu miktar 500 bin, 1 milyon değil. Bunda değişik ama henüz kesin bir şey yok. Kesin bir karar alınmadı. Konuşuluyor sadece Ünal Bey.
Bu konuda zaten az önce sözünü ettiğimiz işte One Nation'cılar gelmeye başladı. Liberal Parti içindeki muhafazakar kanat ağırlığını koymaya başladı. Ve bu superannuation konusundaki bu 500 binden 1 milyona çıkarılması, trash olduğunu çıkarılması konusunda da baskı yapıyorlar şu an Turnbull'a.
Arkadaşlar soruyorlar, diyorlar ki oturulan evlerde bu işin içinde olacak mı?
O konuda bir kesinlik yok henüz. Şu an partide çok ciddi bir tartışma var bu konuda.
Evet.
Çok teşekkürler.
Rica ederim Ünal Bey, sağ olun. Ve Yaşar Bey var. Yaşar Bey buyurun lütfen.
Merhaba.
Merhaba.
Benim de konum söylemek istediğim, bazen arıyorlar polis departmanından, fire departmanından yardım için çocuklara okullarda drugs'a karşı veya kötü şeylere karşı önlem alınması için yardım topluyorlar. Ben bir vatandaş olarak bizim Türk vatandaşlarımızın da buna katkıda bulunması lazım olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hepimiz aynı memlekette yaşıyoruz. Bunlara bizim de hep katkımız olsun ki
Yani Levent Efe'nin
da
söylediklerine siz biraz uzantı olarak diyorsunuz ki madem Avustralya'da yaşıyoruz, Avustralya'daki yardım kuruluşlarına biz de katkıda bulunalım diyorsunuz.
Evet. Tabii bizim de katkımız olsun ki Müslümanlar zaten kötülüyorlar. Bizim de biraz iyi taraflarımızı görsünler de, hani onun için.
Ne dersiniz Levent Bey? İyi fikir mi bu?
Evet, bize bir haftalardır bunu konuşuyoruz zaten. Yani görünür olması, etnik toplumların, Türk toplumunun, Müslüman toplumunun ya bu konularda görünür olması, bir yardım gibi bir konuyla kendisini endekslemesi haliyle imaja çok pozitif bir etkide bulunacaktır.
Evet, bir başka dinleyicimiz daha aradı. Yaşar Bey, çok teşekkür ediyorum size arayıp bu görüşü dile getirdiğiniz için. Dinleyicimiz Murat Bey, buyurun lütfen. Alo.
Alo, Mürsel Akdenk.
Mürsel Bey buyurun.
Evet, iyi günler diliyorum. Önce Avustralya'dan başlamak istiyorum. Birincisi, Avustralya hükümetinin yerinde ben olsam farklı etnik toplumlara kendi dillerinde proje hazırlama, iş yeri açma gibi kurslar veririm ve bunların bu şekilde ekonomik hayata aktif olarak iş hayatına katılmalarını sağlarım. İkincisi, Türkiye için de iki tane önemli bilgi vermek istiyorum. Birincisi,
İsterseniz Türkiye'yi bırakalım. Teşekkür ediyorum Mürsel Bey ama bugünkü konumuz Avustralya gündemi, Türkiye değil. Levent Bey, evet. Bu arada bir yazı gelmiş, SMS gelmiş. Şöyle diyor, Bedir Bey yazıyor bunu. Bu ülkede çoğu insanlar gelecekte başta Asyalı zenginlerin kiracıları olacaklar. Çünkü şu an çoğu emlaklar dışarıdaki zenginlere satılmak üzere ve çoğunlukla Asyalılara satılır hale geldi diyor.
Ve onların yarattığı enflasyonda da bütün emlak piyasasının yükselmesinden de zararını biz çekiyoruz.
Barcan Bey soruyor, Levent Bey Avustralya'da hiç kimlik sorunu yaşadınız mı diye size.
Ya özel bir soru bu tabii, ben yaşamadım yani.
Evet.
O kadar kısa bir cevap verebilirim. Az önce Uber ile ilgili bir soru vardı galiba.
Ya Uber hakkında ne düşünüyorsunuz, evet, demişti. Siz de zaten belirtmiştiniz bunu.
Uber'in yasaklanması, kısıtlanması bence artık çok çağ dışı bir şey. Mutlak serbest olması lazım. Uber'in aynı kendisiyle aynı güçte, büyüklükte rakiplerinin olması lazım ki olacak zaten. Bu konuda ben taksi sektörünü tek tek kişiler, kurumlar bazında değil de genelde sahip olduğu tekelin üstüne yatıp teknolojiyi işine entegre etmeyip uykuya daldığını düşünüyorum. Taksi sektörünün şu an yaşadığı sıkıntılar
bu yüzden diyorsunuz. Anladım. Sonucu. Evet, evet. Peki yine başka bir konuya geçelim. 3 dakikamız kaldı. Bu da çok önemli bir konu. Avustralya'daki yaşam konusunda son 2 gündür ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. İlk önce polis gücü içinde kadınlara taciz yapıldığı açıklandı. Dün de üniversitelerde genç erkek öğrencilerin kız öğrencileri taciz etti. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerektiği anlatıldı. Daha önce de biliyorsunuz askeri güçler içinde ayrımcılık ve taciz haberleri duyuyorduk. Gelişmiş bir ülke olan Avustralya'da sizce neden böylesine bir erkek sorunu var?
Yani bu yakınmaların pek çoğunda bir büyük ölçüde doğruluk payı var. Ancak bunun bence en önemli yanı bu konuların gündeme getirilebiliyor olması. Yani askerde, poliste, kurumlarda yani bir belli bir kutsiyetin arkasına saklanmadan bu kurumların bu konularda hesap verebiliyor olması bence bu işin en önemli yanı. Yani bu tür taciz olayları insanlıkla tarihi anlamında eşdeğer ama toplumların bunlara karşı ne yaptığı, bu konuları nasıl çözüme ulaştırdığı çok önemli. Bunların masa üstünde olması, konuşuluyor olması, medyada konuşuluyor enine boyuna ve doğrusuyla yanlışıyla konuşulabiliyor olması çok çok önemli ve çok güzel. O anlamda şaşırtıcı değil. Yani üniversiteler konusunda da böyle bir iddianın olması şaşırtıcı değil. Toplum bunu enine boyuna tartışacak ama tabii bunu gündeme getiren kişiler ortalığı sarsacak bir gündem yarattığını düşünüyor da olabilir. Ama toplum bunları çok iyi bir şekilde algılayacak olgunluğa sahip.
Bu konuda siz iyimsersiniz, çok kötü durumda değiliz diyorsunuz.
Son derece iyimserim.
Peki. Çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlar için. Evet değerli dinleyiciler, Levent Efe ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz ve programın sonuna geldik. Yarın öğleden sonra saat 2'de yeniden buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.